Ayrım 14. Aldatmak. Poli Coelho. Nihayet iki çiftin yerel televizyon kanalının önemli sunucularından birinin verdiği bir davette bir araya geleceği büyük gün gelip çatıyor. Dün oteldeki yatakta uzanmış, Jakob giyinip gitmeden önce adet olduğu üzere sigarasını içerken bundan bahsediyorduk. Daveti artık geri çeviremem çünkü gideceğime söz verdim. Jakob da öyle. Hem şimdi fikir değiştirmesi kariyeri için çok kötü olurmuş. Kocamla kanalın merkez binasına geldiğimizde davetin en üst katta olduğu söyleniyor. Asansöre binmeden önce telefonum çalınca kuyruktan çıkıp holün ortasında şefimle konuşurken oradan geçen diğer davetliler bana ve kocama gülümseyerek başlarını belli belirsiz eğiyorlar. Galiba hemen herkesi tanıyorum. Şefim Kübalı Şaban hakkındaki yazılarımın İkincisini yazılı bir aydan fazla olsa da dün basıldı. Büyük başarıya ulaştığını söylüyor. Diziyi bitirmeme son bir yazı kaldı. Kübalı'nın artık benimle konuşmak istemediğini anlatıyorum. Aynı takımdan bir başkasını bulmamı. Çünkü psikologların, sosyologların vesaire bu konudaki basma kalıp görüşlerinin kimsenin ilgisini çekmediğini söylüyor. Aynı takımdan kimseyi tanımıyorum ama telefonu kapatmam gerektiği için konuyu düşüneceğime söz veriyorum. Jakob ile Madame König yanımızdan geçiyor ve başlarımızı sallayarak selamlaşıyoruz. Şefim tam telefonu kapatmak üzereyken konuşmayı sürdürmeye karar veriyorum. Onlarla aynı asansöre ölsem binmem. Bir çobanla protestan papazı koymaya ne dersin diye öneriyorum. Stresle ve sıkıntıyla nasıl başa çıktıklarını sorup kayda alsak ilgi çekmez mi? Şefim bunun harika bir fikir olduğunu ama aynı takımdan birini bulsak daha iyi olacağını söylüyor. Tamam, elimden geleni yapacağım. Kapılar çoktan kapandı. Asansör yukarı çıktı bile. Artık telefonu rahatlıkla kapatabilirim. Şefime davete son gelen kişi olmak istemediğimi söylüyorum. Şimdiden 2 dakika geciktim. Burası İsviçre. Saatlerin asla şaşmadığı ülke. Evet, son aylarda biraz tuhaflaşmış olabilirim. Ama bir konudaki tavrım hiç değişmedi. Davetlerden nefret ediyorum. İnsanlar neden bu kadar severler anlamıyorum. Evet, insanlar davetleri severler. Bugünkü kokteyl gibi, evet kokteyl, eğlence falan yok. Profesyonel bir davete gelmeden önce dahi insanlar giyinip süslenir, bıkmış havalarda arkadaşlarına Pardonne Moi adlı programın sunucusu, yakışıklı, zeki ve fotojenik Darius Rokebi'nin verdiği salı günkü resepsiyona gitmek zorunda olduklarını anlatırlar. Önemli herkes davette boy gösterecek, geride kalanlarsa İsviçre'nin Fransız tarafındaki nüfusun tamamına seslenen tek dedikodu dergisinde yayımlanacak fotoğraflarla yetinecek. Böyle davetlere gitmek insanın statüsünü ve görünürlüğünü arttırır. Bizim gazete arada böyle etkinliklere yer verdiğinde, ertesi gün önemli kişiler yardımcılarına bizi arattırıp kendilerinin yer aldığı fotoğraflar yayımlanırsa son derece müteşekkir kalacaklarını bildirtirler. Böyleleri için bu etkinliklere davet edilmenin ardından olabilecek en güzel şey sonrasında medyada hak ettikleri ilgiyi görmektir. Bunun en etkili yolu, asla itiraf edilmese de, özellikle bu davet için dikilmiş giysilerle ve yüzlerde her davette görülebilen gülümsemelerle 2 gün sonra gazeteye çıkmaktır. Neyse ki dedikodu sayfalarından ben sorumlu değilim. Yoksa kendimi Viktor Frankenstein'ın canavarı gibi hissettiğim şu günlerde çoktan işten atılmıştım. Asansörün kapıları açılıyor. Holde 2-3 fotoğrafçı var. Şehrin 360 derecelik panoramik manzarasının görüldüğü ana salonun yoluna giriyoruz. Bulutumuz sanki Darius'a iyilik edip gri örtüsünü biraz kaldırmış. Şehir manzarası ışıklı bir deniz gibi gözlerimin önüne seriliyor. Çok kalmayalım diyorum kocama. Sonra da gerginliğimi atmak için çılgınca konuşmaya başlıyorum. Lafımı kesip istediğin zaman gidebiliriz diye karşılık veriyor. Ardından yakın dostmuşuz gibi davranan bitmek bilmez bir güruhla selamlaşmaya dalıyoruz. İsimlerini bile bilmediğim bu insanlara ben de aynı şekilde karşılık veriyorum. Lafı uzatırlarsa asla şaşmayan yöntemimi uyguluyorum. Kocamı takdim edip susuyorum. Kocam kendini tanıtıp karşısındakinin ismini soruyor. Ben de cevabına kulak kabartıp yüksek sesle tekrarlıyorum. Canım, falancıyı hatırlamadın mı? Pişkinliğim böylesi. Selamlaşma faslı bitince kocamı bir köşeye çekip söylenmeye başlıyorum. İnsanlar neden habire kendilerini hatırlıyor muyuz diye soruyorlar. Utanıyorum artık. Herkes kendini önemli biri gibi görüyor. İşim yüzünden her gün bir sürü yeni insanla tanıştığımı bilmeden isimlerini hafızama kazımamı bekliyorlar. Biraz anlayış göster. İnsanlar eğleniyor. Kocam ne dediğinin farkında değil. İnsanlar eğlenmiyor. Sadece eğleniyormuş gibi yapıyor. Aslında görünürlük, ilgi ve bazen de iş bağlantılarının peşindeler. Kırmızı halıya ayak basınca kendilerini güzel mi güzel, güçlü mü güçlü gören bu insanların kaderleri yazı işlerindeki zavallı bir çalışanın elindedir. Küçük, geleneksel ve basma kalıp dünyamızda kimlerin yarılıp kimlerin almayacağına, fotoğrafların e-posta üzerinden gönderildiği sayfa düzeninden sorumlu bir kişi karar verir. Gazeteyi ilgilendiren insanların resimlerini koyar. Davetin ya da kokteylin, yemeğin, resepsiyonun genel görüntüsünü yansıtan o ünlü fotoğrafa küçücük bir yer ayırır. Kendilerini son derece önemli gören kişilere ait kafaların arkasında şansınız varsa bir iki kişiyi zar zor seçebilirsiniz. Darius sahneye çıkıp programının yayında olduğu 10 sene boyunca röportaj yaptığı bütün önemli kişilerle ilgili anılarını anlatmaya başlıyor. Biraz gevşemeyi başarıyorum ve kocamla birlikte pencerelerden birinin önüne gidiyoruz. Radarım, Jakob ile Madame König'in yerini çoktan tespit etti. Aramıza mesafe koymak istiyorum. Herhalde Jakob da aynı şeyi düşünüyordur. Sen iyi misin? Bu sorunun geleceği belliydi. Bugün Doktor Jekyll mısın yoksa Mr. Hyde mı? Victor Frankenstein mısın yoksa canavarı mı? Hayır canım. Dün yattığım adamla karşılaşmamaya çalışıyorum, o kadar. Salondaki herkesin her şeyi bildiğinden, alınlarımızda sevgililer yazdığından kuşkulanıyorum. Gülümsüyorum. Bıktırana kadar tekrarladığım üzere artık davetlere gidecek yaşı geçtiğimi söylüyorum. Şu anda evde çocuklarımızla birlikte olmayı çok isterdim. Oysa onları bir dadıya emanet ettik. İçkiyle aram yok. Habire beni selamlayıp lafı uzatan insanlara katlanmaktan, hiç ilgimi çekmeyen konulara ilginç muamelesi yapmaktan, arada bir fırsat bulup ağzıma attığım kanepeyi terbiyeden yoksun görünmemeye çalışarak çiğnemekten gına geldi. Sahneye tepeden bir ekran iniyor ve programdan gelip geçen önemli konukların görüntüleri geçmeye başlıyor. İş icabı kimileriyle tanışmışlığım olsa da, çoğu Cenevre'ye seyahat için gelmiş yabancılar. Herkesin bildiği gibi şehirde daima önemli birileri vardır ve illa bu programa giderler. O zaman gidelim dedi. Darius nasıl olsa geldiğini gördü. Toplumsal görevimizi yerine getirdik. Gecenin geri kalanında bir film izleyip baş başa kalırız. Hayır, biraz daha kalacağız. Çünkü Jakob ile Madame König buradalar. Tören sona ermeden davetten ayrılmak tuhaf kaçabilir. Darius programına davet ettiklerinden bazılarını sahneye çağırıp kısaca deneyimlerini anlattırıyor. Sıkıntıdan ölmek üzereyim. Davete tek başına gelen erkekler etraflarına çaktırmadan göz gezdirip yalnız kadınları arıyorlar. Kadınlarsa birbirlerini süzüyorlar. Ne giyinmişler, makyajları nasıl, yanlarında kocaları mı yok, yoksa sevgilileri mi var merak ediyorlar. Pencereden dışarıdaki şehre bakıyorum. Düşüncelerimin ıssızlığında kaybolmuş haldeyim. Sadece kimsenin dikkatini çekmeden oradan ayrılabilmek için zamanın geçmesini bekliyorum. Sen, ben mi? Canım seni çağırıyor. Darius'un beni sahneye çağırdığını bile duymamışım. Evet, programına konuk olmuştum. Diğer konuksa İsviçre'nin eski cumhurbaşkanıydı. İnsan haklarından bahsetmiştik. Oysa ben pek önemli biri sayılmam. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Önceden kararlaştırmadığımız için konuşma falan hazırlamamıştım. Ama Darius eliyle işaret ederek beni çağırıyor. Herkes gülümseyerek bana bakıyor. Sahneye doğru yürüyorum. Kendimi çabucak toparlıyorum. Maria'nın çağrılmadığını ve çağrılmayacağını düşünerek seviniyorum. Aynı şey Jakob için de geçerli. Ne de olsa gecenin amacı insanların canını siyasi söylemlerle sıkmak değil, eğlenmek. Ayaküstü kurulmuş sahneye çıkıyorum. Aslında sahneden çok kanal binasının tepesindeki salonu iki mekana bölen bir merdiven burası. Darius'u öpüyorum ve programa konuk olduğumda başımdan geçen gayet sıkıcı bir anımı anlatmaya başlıyorum. Erkekler avlanmaya, kadınlarsa birbirlerini süzmeye devam ediyor. Tanıdıklarım söylediklerim ilgilerini çekiyormuş numarası yaparak beni dinliyorlar. Gözlerimi kocamdan ayırmıyorum. Kalabalığa hitap eden herkes birinden destek alır. Doğaçlama konuşmamın ortasına geldiğimde asla hayal edemeyeceğim bir şeye tanık oluyorum. Jakob ile Marian König kocamın yanındalar. Bütün bunlar 2 dakikadan kısa bir sürede meydana geliyor. Sahneye daha yeni çıkıp konuşmaya başladım. Garsonlar kalabalığın arasında gezinmekte. Davetlilerse daha ilginç bir şey bulmak için etrafa bakmaktalar. Lafı kısa kesip teşekkür ediyorum. Davetliler alkışlıyor, Darius beni öpüyor. Kocamın König çiftiyle birlikte dikildiği yere yürümeye başlıyorum. Ama söylemediğim şeylerden dolayı beni kutlayan insanlar yolumu kesiyor. Harika olduğumu, şamanizm yazı dizisine bayıldıklarını söylüyor, tavsiyelerde bulunuyor, elime kartvizitler tutuşturuyorlar. Son derece ilginç bulacağımı konularda bana kaynaklık edebileceklerini ima ediyorlar. Bütün bunlar 10 dakika kadar sürüyor. Görevimi tamamlayıp kaderime yaklaştığımda, yani işkenceler gelmeden önce bulunduğum yere döndüğümde, üçünün de gülümsediğini görüyorum. Beni kutlayıp kalabalık karşısında çok iyi konuştuğumu söyledikten sonra karar açıklanıyor. Ben de tam senin yorgun olduğundan ve çocukları dadıya teslim ettiğimizden bahsediyordum. Ama Madame König akşam yemeğini birlikte yememiz için ısrar ediyor. Aynen öyle. Herhalde hepimizin karnı açtır değil mi diyor Marian. Jakob da yüzünde sahte bir gülümsemeyle karısını onaylıyor. Mezbahaya giden bir koyuna benziyor. Bir anda aklımdan 200.000 mazeret geçiyor. Ama buna ne lüzum var ki? Kokainim bol. Dilediğim anda planımı uygulayabilirim. Hem uygulama konusunda son kararımı vermek için bundan uygun bir fırsat düşünemiyorum. Hepsinden önemlisi de bu yemeğin nasıl geçeceğini ölesiye merak ediyorum. Memnuniyetle Madame König. Marian mekan olarak Otel de Armures'in restoranını seçiyor. Bence yavan bir seçim çünkü herkes yabancı misafirlerini oraya götürür. Fondüsü nefistir. Garsonlar akla gelebilecek her dili konuşmaya uğraşır. Şehrin tarihi kısmının kalbinde yer alır ama Cenevre'de yaşayanlar için hiçbir çekici yanı yoktur. Restorana König çiftinden sonra varıyoruz. Jakob restoranın önüne çıkmış, sigara bağımlılığı adına soğuğa katlanıyor. Marian içeri girmiş. Kocama ben burada Sayın König'le kalıp sigarasını bitirmesini beklerken kendisinin içeri girip Madame König'e eşlik etmesini öneriyorum. Tersini yapmamızı söylüyor ama ısrar ediyorum. Birkaç dakikalığına dahi olsa iki kadını masada yalnız başına bırakmak yakışık almaz. Davet beni de hazırlıksız yakaladı diyor Jakob, kocam içeri girer girmez. Hiç dert etmiyormuşum gibi davranmaya çalışıyorum. Suçluluk mu duyuyor ki? Mutsuz evliliğinin, o ruhsuz cadalozlanan evliliğin diye eklemek istiyorum. Sona ereceğinden mi endişeleniyor? Hiç alakası yok. Aslında lafımız cadaloz tarafından kesiliyor. Dudaklarında şeytani bir gülümsemeyle beni tekrardan 3 kez öperek selamlıyor ve bir an önce içeri girelim diye kocasına sigarasını söndürmesini emrediyor. Satır aralarını okuyorum. İkinizden şüpheleniyorum. Bir işler çeviriyorsunuz ama unutmayın ki ben sandığınızdan çok daha uyanık ve akıllıyım. Her zamanki siparişimizi veriyoruz. Fondü ve raklet. Kocam peynir yemekten bıktığını söyleyip farklı bir yemek seçiyor. Daha önce konuklarımızı getirdiğimizde tadına baktığımız iri bir sosis. Şarap da geliyor ama Jakob şarabı koklamıyor. Kadehini de çevirmiyor. Tadına bakıp garsona tamam işareti vermiyor. Bütün bunları ilk buluşmamızda beni etkilemek için yapmış. Yemeklerimizi bekleyip hoş ve boş konulardan bahsederken ilk şişeyi bitirip ikinciyi getirtiyoruz. Kocama içkiyi fazla kaçırırsa arabayı yine restoranda bırakmak zorunda kalacağımızı söylüyorum. Bu kez evden daha da uzaktayız. Yemeklerimiz geliyor, 3. şişeyi açtırıyoruz. Hoş ve boş konulardan bahsetmeye devam ediyoruz. Jakob, her eyaletler konseri üyesinden bekleneceği üzere stres konusundaki 2 yazımı oldukça olağan dışı yaklaşımından dolayı kutluyor. Bankalar gizli bilgilerini açıklamaya başlayacakları için emlak fiyatlarının düşebileceğinden, binlerce bankerin Singapur'a ya da yıl sonu kutlamaları için gideceğimiz Dubai'ye taşınacağından bahsediyoruz. Boğanın arenaya çıkmasını bekliyorum. Bir türlü çıkmayınca kalkanımı indiriyorum. içkiyi biraz fazla kaçırıyor, rahatlayıp neşelenmeye başlıyorum. Ve boğanın gerisi kapılar açılıyor. Geçen gün arkadaşlarımla kıskançlık denen saçma duygudan bahsediyorduk. Sizlerin bu konudaki fikri ne? Böyle sofralarda az konuşulmayan bir konu hakkındaki fikrimizi mi soruyor? Cadaloz cümlesini iyi kurdu. Bütün gün bunu tasarlamış olmalı. Kıskançlığa saçma duygu diyerek foyamı açığa çıkarıp beni savunmasız yakalamayı amaçlıyor. Ben ailemin evinde kıskançlık yüzünden çıkan kavgaları izleyerek büyüdüm diyor kocam. Ne? Kocam özel yaşamından mı bahsediyor? Hem de bir yabancıya. Dolayısıyla bir gün evlenirsem aynı şeyi yaşamayacağıma dair kendime söz verdim. Başta kolay olmadı. Ne de olsa içgüdülerimiz bizi her şeyi, sevgi ve sadakat gibi en kontrol edemeyeceğimiz şeyleri dahi yönetmeye iter. Ama sonunda başardım. Karım her gün farklı kişilerle buluşmasına ve bazen eve geç gelmesine rağmen ona bir kez olsun kızmamış, ters bir imada bulunmamışımdır. Bunu da hiç duymamıştım. Kocamın büyürken ailesinin kıskançlık kavgalarına tanık olduğunu bilmiyordum. Cadaloz herkesi emirlerine itaat ettirmesini biliyor. Yemeğe gidelim, sigaranı söndür, seçtiğim konudan bahsedelim. Kocamın biraz önce anlattıklarının iki açıklaması olabilir. Birincisi, konu seçiminden işkillendiğinden beni korumaya çalışıyor olabilir. İkincisi, bana herkesin önünde kendisi için ne kadar önem taşıdığımı söylemek istiyor olabilir. Uzanıp elini tutuyorum. Söyledikleri hiç aklıma gelmemişti. İşimde yaptıklarımla ilgilenmediğini zannediyordum. Ya sen Linda, kocanı hiç kıskanmaz mısın? Ben mi? Kıskanır mıyım hiç? Ona güvenim tamdır. Bence kıskançlık hasta, güvensiz, kendine saygısı kalmamış, kendini aşağı gören ve ilişkisinin herkes tarafından sarsılabileceğine inanan insanlara özgüdür. Ya sen? Marian kendi tuzağına düşüyor. Dediğim gibi bence saçma bir duygu. Evet öyle dedin ama kocanın seni aldattığını öğrensen ne yapardın? Jakob bembeyaz kesiliyor. Sorumun ardından kadehindeki şarabı kafaya dikmemek için kendini zor tutuyor. Bence Jakob her gün bir sürü güvensiz, kendi evliliğinde sıkıntıdan ölen, vasat ve tek düze bir yaşam sürmeye mahkum insanla karşılaşıyor. Herhalde senin mesleğinde de doğrudan muhabirlikten emekliliğe atlayan böyle bir sürü insan vardır. Olmaz mı hiç diyorum duygusuzca. Fondüden biraz daha almak için çatalımı uzatıyorum. Gözlerini gözlerime dikiyor. Beni kastettiğini biliyorum ama kocamın durduk yerde şüpheye kapılmasını istemiyorum. Marian da Jakob da umurumda değil. Zaten Jakob baskıya dayanamayıp her şeyi itiraf etmiştir herhalde. Sakin kalabildiğime şaşıyorum. Belki de bunu şaraba veya olanları eğlenceli bulan canavara borçluyumdur. Belki de her şeyi bildiğini zanneden bu kadınla yüzleşmenin verdiği müthiş hazza borçluyumdur. Devam edebilirsin diyorum çatalıma batırdığım ekmek parçasını erimiş peynirin içinde çevirirken. Elbette bu sevgisiz kalmış kadınlar benim için tehdit oluşturmaz. Siz birbirinize güvenseniz de ben Jakob'a körü körüne güvenmiyorum. Beni birkaç kez aldattığını biliyorum. Ne de olsa ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Jakob tedirginlikle gülüp şarabından bir yudum daha alıyor. Şişenin bittiğini gören Marian, garsona bir şişe daha getirmesini emrediyor. Ama bunu ilişkilerin doğal bir parçası olarak görmeye çalışıyorum. Kocam böyle sütlükler tarafından arzulanıp kapışılmazsa, çekiciliğini tamamen kaybetmiş demektir. Onu kıskanmıyorum, tam tersi tahrik oluyorum. Aralı bir üstümü çıkarıp çırılçıplak kocama yanaşıyor, bacaklarımı açıp bana o kadınlara yaptıklarının aynısını yapmasını söylüyorum. Hatta bazen onlarla yaptıklarını benimle sevişirken anlatmasını istiyor. Ardından da defalarca geliyorum. Jakob, bunlar Maria'nın fantezileri dese de pek inandırıcı değil. Hep böyle şeyler uydurur. Geçenlerde de Lozan'daki swing kulübüne gitmek isteyip istemediğimi sormuştu. Jakob gayet ciddi olsa da hepimiz gülüyoruz, karısı dahil. Demek Jakob, sadakatsiz erkek diye anılmaya bayılıyormuş. Dehşete kapılıyorum. Kocam Maria'nın cevabını ilginç bulmuş olacak ki, ondan evlilik dışı maceraları öğrendiğinde hissettiği şehveti biraz daha anlatmasını istiyorum. Swing kulübünün adresini sorup gözleri parıldayarak benimle kesişiyor. Değişik bir şeyler denememizin vaktinin çoktan geldiğini söylüyor. Sofradaki gittikçe katlanılmaz hale gelen havayı dağıtmaya mı çalışıyor, yoksa sahiden yeni şeyler denemenin peşinde bilemiyorum. Marian adresi ezbere bilmediğini ama telefonunu verirse sonradan mesaj gönderebileceğini söylüyor. Harekete geçme vakti geldi. Kıskanç insanların genelde insan içinde tam tersi bir tutum sergilediklerini söylüyorum. Eşlerinin davranışları hakkında bilgi edinebilmek için türlü türlü imalarda bulunmaya bayılsalar da bunu başarabileceklerini düşünmek saflıktır. Örneğin ben kocamla ilişkiye girseydim haberim bile olmazdı. Çünkü bu tuzağa düşecek kadar aptal değilimdir. Ses tonum biraz değişiyor. Kocam verdiğim cevabı şaşırmış halde bana bakıyor. Canım, haddini biraz aşıyor olmayasın? Hayır, aşmıyorum. Bu konuyu açan ben değildim ve Madame König'in lafı nereye getirmeye çalıştığını bilmiyorum. Ama buraya geldiğimizden beri imalarda bulunup duruyor ve artık burama kadar geldi. Sofradaki kendisi hariç kimsenin ilgisini çekmeyen bir konuyu ortaya atırıp biz konuşurken gözlerini benden ayırmadığını fark etmedin mi yoksa? Marian hayretle bana bakıyor. Sanırım böyle bir tepki beklemiyordu. Ne de olsa her şeyi kontrol etmeye alışık. Takıntıya varan bir kıskançlığın pençesinde birçok insan tanıdığımı söylüyorum. Kocaları ya da karıları kendilerini aldatıyor diye değil, sürekli kendi istedikleri gibi ilgi odağı olamadıkları için. Jakob garsonu çağırıp hesabı istiyor. Harika. Bizi davet ettiklerine göre hesabı da kendileri ödemeli. Saatime bakıp numaradan şaşırıyorum. Dadıya söylediğimiz dönüş saatini çoktan geçirmişiz. Masadan kalkıp yemek için teşekkür ediyorum ve paltomu almak için vestiyere gidiyorum. Arkam sıra konu hemen çocuklara ve beraberlerinde gelen sorumluluklara geliyor. Maria'nın kocama, sahiden kendisinden bahsettiğimi sandı dediğini duyuyorum. Olur mu hiç? Bunun için hiçbir neden yok. Dışarının soğuğuna çıkınca pek konuşmuyoruz. Huysuzum, huzursuzum ve ısrarla Maria'nın bal gibi de benden bahsettiğini, onun seçim gününde bile bir sürü imada bulunacak denli deli olduğunu söylüyorum. Sürekli ilgiyi üzerine çekmek istiyor. Siyaset kariyerinde başarılı olsun diye her hafta dümeni kendisi tutmak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendisi söylemek istiyor. Kocam içkiyi fazla kaçırdığımı ve biraz sakinleşmem gerektiğini belirtiyor. Katedralin önünden geçiyoruz. Şehrin üstüne yine sis çökmüş ve her şey korku filmlerini andırıyor. Fransızlarla devamlı savaş halindeki Orta Çağ Cenevresindeki gibi. Maria'nın bir köşenin ardında elinde bir hançerle beni beklediğini hayal ediyorum. Ne soğuk hava ne de yürümek beni sakinleştiriyor. Arabaya biniyoruz ve eve gelince doğrudan yatak odasına gidip iki valyum yutuyorum. Bu esnada kocamsa kadının parasını ödeyip çocukları yatırıyor. Aralıksız 10 saat boyunca uyuyorum. Ertesi gün uyandığımda kocamı her zamankinden daha az seveceğimi buluyorum. Aradaki değişim fark edilmeyecek kadar az olsa da önceki gece bir şeyden dolayı huzurunun kaçtığını anlıyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hayatımda hiç tek seferde iki tane sakinleştirici almamıştım. Tuhaf bir uyuşukluğa kapılmış haldeyim. Yalnızlıkla mutsuzluğun yol açtığından tamamen farklı bir uyuşukluk bu. İşe gitmek için evden çıkınca düşünmeksizin cep telefonuma bakıyorum. Jakob'tan bir mesaj var. Açmakta tereddüt ediyorum ama nefretim merakıma yenik düşüyor. Bu sabah erken bir saatte gönderilmiş. Her şeyi mahvettin. Karım aramızda bir şey olduğundan hiç şüphelenmiyordu ama artık biliyor. Tuzağa düşmesine düştün ama tuzağı kuran o değildi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 214.